Dördüncü ayrım sayfa 65. Dokuzuncu bölüm başlık gaye. Faruk fabrikadaki işleri nedeniyle iş gezisini bir gün sonraya ertelediğinden gaye pazar sabahı onu yolcu etti. Bu arada kocasına bir kez daha çalışmak istediğinden söz etmiş. Kocası da her zamanki gibi bakarız demişti. Kaşlarını hafifçe çatarak. Bu bakalım önceki bakalımlardan biraz daha farklı söylenmişti. Sanki biraz yumuşamış gibi. Yoksa ona mı öyle gelmişti? Kocasının ardından salona geçti. Gümüş küllük, kristal küllüklerin yanına konmuştu. Emine kadının temizliğe geldiği nasıl da belli oluyordu. 40 kez söylemişti gümüş küllüğün kristal küllüklerin arasına konulmayacağını. Ama dinleyen kim? Hırçın hareketlerle gümüş küllüğü kristal küllüklerin arasından kaldırdı. Gözü yavaştan bara doğru kayıyordu. Sonra kendini barın taburesinde buldu. Gün henüz başlıyordu. Yaşamdan ne istiyor? Ne bekliyordu? Kocasından sonra hemen küllüklerle uğraşmaya başlayarak kocasına pencereden el bile sallamamıştı. Önceki yıllarda Faruk iş gezisine çıktığında kocasını gözyaşlarıyla uğurlar, pencerenin önünden dakikalarca ayrılmazdı. Her şey değişiyordu, her şey. İçini çekip parmaklarını saçlarına götürdü. Artık saçları kıvır kıvırdı. Sabah erkenden kuaföre gidip saçlarına perma yaptırmıştı. Faruk onun permalı saçlarını ilk kez akşam yemekte görmüştü. Gaye her ne kadar umursamaz görünmeye çalışsa da kocasının tepkisini merak etmiyor değildi. Faruk yemekte ona şöyle bir bakmış, sonra hafif alaycı bir gülücük dudaklarında gezinmişti. İşte hepsi bu. Gaye içinin ezildiğini duyarak evliliğimiz benzini biten otomobile benziyor. Artık ne kadar itilse yürümeyecek diye düşünmüştü. Barda kendine bol buzlu bir gin tonik hazırlarken ama diye düşündü. Kocama karşı artık ben de umursamaz değil miyim? İşe giderken önceleri giyeceklerini akşamdan hazırlar. Her gömleği için ayrı bir kravat seçerdim. Ya şimdi? O halde onun saçlarıma tek kelime söylememesine neden alınıyorum? Neden? Erkeklerin eşlerini aldattıkları sürekli konuşuluyordu da kocalarını aldatan kadınlardan neden pek söz edilmiyordu? Yoksa eşlerini aldatan kocalar gibi o kadınlar da bunu aldatma olarak kabullenmiyorlar mıydı? Gaye'nin evli arkadaşlar arasında kocasını aldatan bir kadın yoktu. Belki vardı da bundan habersizdi. Evlilik kopmaya yüz tuttuğu anda aldatmalar başlıyordu. Bir süredir kafasını kurcalayan o soruyu kendine bir kez daha sordu. Ben kocamı aldatabilir miyim? Bardağına ikinci cin tonik koyarken yasaklarla geçen kızlık günlerini anımsadı. Sibel'in partisine gidebilir miyim anne? Gece olan hiçbir davete gidemezsin. Hayır. Müge ile sözlüsü beni yemeğe çıkarmak istiyorlar. Onlarla birlikte gidebilir miyim anne? Müge ancak nişanlandıktan sonra seni akşam yemeğine götürebilir. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. O genç kızlık yılları sürekli hayırlarla geçmişti. Ta evlenene dek. Bir gün ona şöyle demişti Müge. Bu sıkı yaşamın arasında Faruk'la nasıl arkadaşlık ettin? Hala şaşarım. İkinci cin toniğini de başına dikerken, iyi yolculuklar sevgili kocacığım, şerefine dedi. Hüzünle gülümsedi. Yavaşçacık. 10. bölüm başlık Sibel. Sibel o pazar sabahı coşkuyla kalktı. Kızlarına kavuşuyordu. Önce mutfağa gitti, çocuklarının en sevdiği yemekleri pişirecekti. Büyük kızı karnı yarık, yanında domatesli pilav severdi. Tıpkı babası gibi. Küçük kızı da kuru köfteyle patates kızartması. Buzdolabından patlıcanları çıkarıp tezgahın üzerine dizdikten sonra ocağa çay suyu koydu. Kendine güzel bir sabah kahvaltısı hazırlayacaktı. Bugün keyfine diyecek yoktu. Belki de birkaç saat sonra kızlarını kucaklayabilirdi. Dün İzmir'de olacaklardı. Acaba oradan yola kaçta çıkarlardı ki? Onların hangi saatte geleceklerini bilmediğinden evden hiç ayrılmayacaktı. Patlıcanları soyup tuzlu suya attı. Çayını demledi. Çocukların odalarına gitti. Her şey yerli yerinde, her şey tertemizdi. Belki 3-4 kez düzelttiği kırmızı şapkalı kızlı yatak örtülerini bir kez daha düzeltti. Küçük kızının yatağının üzerinde duran sarı ayı biraz sağa doğru kaymıştı. Onu doğrulttu, odadan çıktı. Sonra ansızın geriye dönüp bir daha baktı. Hoşnut, gülümseyerek odadan çıktı. Mutfağa doğru yönelirken gözüne koridorun ucundaki telefon ilişti. İyi ki telefonu görmüştü. Yoksa o telaş arasında Müge'nin yaş gününü kutlamayı unutacaktı. Şimdi arkadaşını arayamazsa yemek yapmaya dalacak. Hele kızları geldikten sonra telefon etmeye hiç vakit bulamayacaktı. Eline ahizeyi aldığında düdük sesi duyulmadı. Denedi, sonra telefonun arızalandığını anladı. ne aksilik diye düşündü. Aslında Müge yaş gününde gelemeyeceği için ona biraz alınmıştı. Ama kızlarını bırakıp bir yere gidemezdi. Üstelik bunca özlemden sonra birden telaşlandı. Ya çocukları yolda gecikeceklerini ya da başka bir şey için ona telefonla aramaya kalkarlarsa ne yapacaktı? Geçen yılki gezilerinde 2 gün geç gelmemişler miydi? Allah'tan büyük kızı onu telefonla haber vermişti. Yoksa yolda kaza olduğunu düşünüp aklını kaçırabilirdi. Kızlar ne zaman babalarıyla birlikte otomobille yola çıksalar aklına istemeden kaza sözcüğü geliyordu. Çocukluk ettiğini biliyordu, elinde de değildi. Elinde olmayan pek çok şey yaptığını zannediyor. Zaman zaman da böyle düşünüyordu. Diyelim hırçınlaşmaya başlaması, düşündüklerinin karşısındakine artık çekinmeden söyleyebilmesi gibi değişiyordu. Evliliğinde sonu neye varır? Yine bir dırıltı çıkmasın kuşkusuyla söyleyemediklerini, eski kocasıyla yaptığı telefon görüşmelerinde ona artık çekinmeden söylüyor. Bu da tartışmalara neden olmakla birlikte birbirlerini hala daha yakından tanımalarına yarıyordu. Evliliklerinde şimdiye kadar yapmadıkları kavgaları telefonda yapmışlardı. Kavgalarla içlerini iyice döküp rahatlamalarının ardından çocuklarının sorunları için yapılan telefon görüşlerinde artık normal diyaloglara, hatta arada sırada birbirleriyle sohbet etmeye bile başlamışlardı. Aslında bu evliliklerinde ikisinin de özlemini, eksikliklerini duydukları sohbetti. 11. bölüm başlık gaye. İkinci cin toniğine işte istemeye istemeye bardan kalktı. İçkiye artık akşama Müge'nin evinde devam edecekti. Salondan çıkarken kapının zilini duydu, açtı. Emine kadını karşısında buldu. Kadıncağızın yüzü gözü çürük içindeydi. Temizlik yaparken giydiği şalvarı orada unuttuğunu, almaya geldiğini söyledi. Şalvarı getirmeden önce Emine kadının çarşamba pazarına dönmüş yüzüne şaşkınlıkla bakıp ne olduğunu sordu. Kadın kendini tutamayıp boşaldı. Ah hanımcığım, ah kocam beni yine dövdü. İçerken çocukları evde görmek istemiyor. Çocuklar sanki senin değil. Sana onları baba evinden mi getirdim? Dediğimde elinin tersiyle yüzüme öyle bir vurdu ki sorma. Sonra hızını alamadı, bir daha vurdu. Düştüm. Ama ben biliyorum ondan neden dayak yediğimi. Çocuklar bahane hanımcığım. O Zehra denen kadın yok mu? Adı batsın. Ben onun yüzünden bu dayakları yiyorum. Eli kırıla sıcadan. Şu ara Zehra'nın kızı evleniyor. Hani bizim adamdan olma şaşı bir kızı vardı ya. İşte o kız. Adam bizim boğazımızdan kesti. Kıza çeyiz alacakmış. Para biriktiriyormuş. İnşallah o kız evlenemez de el kapılarında sürüm sürüm sürünür. Gaye usulca yan odaya geçip şalvarı getirmeye giderken Emine kadın karşısında üvey kızı varmışçasına beddualarına başlamıştı. Şaşı gözlerini yerden toplasın inşallah. Kocasından her gün bir araba dolusu sopa yesin inşallah. Anası gibi orospu olur inşallah. Emine kadının ardından kapıyı kapattığında bara geçip yeniden içmeyi düşündü. Kadıncağıza üzülmüştü ama kendince, sonra gücünü kullanıp içmekten vazgeçerek ılık bir duş almaya karar verdi. Suyun altında Emine kadının dertlerinin yanında kendininkilerin ne kadar cılız kaldığını düşündü. Kısa bir süre sonra Emine kadına ait olanları unutup kendi sorunlarına döndü. 12. bölüm başlık Müge. Müge masaya son kez baktı. Her şey tamamdı. Annesinin yolladığı pastaya akşam yemekte kesecekti. Bir an için içi titredi. Çağırdığı konuklara karşılık yine de tek başına olacağını biliyordu. Gaye'nin önceden yolladığı küçük bir sepet mor menekşeler masanın ortasını süslüyordu. Menekşeler ona hüzün verirdi ama o gece hüzünlenmeyecekti. Ne de olsa onun için özel bir gündü o gün. Gaye onu az önce arayıp telefonda sormuştu. Akşama benden başka kimler geliyor? O da saymıştı. Aynur'la nişanlısı, kuzenimle karısı Çiğdem, akademiden eski dostlarım olan grafiker bir karı koca. Peki Sibel? Sibel gelemiyor, çocuklarını karşılayacak. Bari sen bir an önce gel artık, sabırsızlanıyorum. Sonra telefonu kapatacakken, bağışla unuttum. Kocam bu sabah gitti değil mi? Allah kavuştursun dedi. Ya ne demezsin? Hadi akşama görüşmek üzere. Tam telefonun yanından ayrılıyorken yeniden zil sesini duyup almacı kaldırdı. Arayan kuzeni Yılmaz'dı. Karısının başı ağrıdığı için gelemeyeceğini bildiriyordu. Müge Yılmaz'ın sesinden onun karısıyla kavga ettiğini anlamıştı. Bunu belli etmemeye çalıştı. Sen geliyorsun ama değil mi diye sordu. Evet dedi Yılmaz. Biricik kuzenimin şimdiye dek hangi yaş gününü kaçırdım ki? Tabii geliyorum. Telefonu kapattıktan sonra Yılmaz'ın evliliğini de zor zoruna yürüdüğünü düşündü. Aslında kuzeninin evliliği ite kaka yürümekten de sürebilirdi. Yılmaz Çiğdem'i hukuk fakültesinde tanımıştı. Arkadaşlıkları sevgiye dönüştükten ve fakülteyi birlikte bitirdikten sonra hemen evlenmişlerdi. Sonra iki çocuk, biri kız, diğeri erkek. Peki sorun neydi? İkisi de aynı çevrede yetişmiş, aynı kültürü almışlardı. O halde kuzeninin evliliğini kendi evliliğine benzetiyordu. O da Tarık'ı tanıyıp sevmiş, sonra da evlenivermişlerdi. Bir de çocuk. Peki şimdi? Ona göre iki tür evlilik vardı. Birincisi kendi deyişiyle itekleme evlilik, ite kaka yürüyen. İkincisi iteklemesiz evlilik, yürütülen değil yürüyen evlilikler. Ama ne yazık ki birinciler ikinci evliliklerden oldukça fazlaydı bu aralarda. 13. bölüm başlık Sibel. Sibel kızlarının sevdiği yemekleri pişirdi. Gününü akşama dek pencere önünde oturmakla geçirdi. Gözleri arada bir koltukların üzerine açarak bıraktığı posterlere kayıyordu. Prenses Stefani'nin posterleri. Kızlar bu asıl prensese bayılıyorlardı. Posterleri birkaç gün önce almıştı. Çocuklar eve gelince doğru salona girerlerdi. Posterleri özellikle koltukların üzerine bırakmıştı. Hemen görüp sevinsinler diye. Acaba tatilleri nasıl geçmişti? Babalarıyla kızların arası nasıldı? Sibel bu düşünceler içindeyken Yalçın'la karşılaştığı o akşamı anımsadı. Uzun bir süredir birbirlerini görmemişlerdi. İkisinin de ortaklaşa arkadaşları diş doktoru Cengiz Akın, Erenköy'de yeni açtığı muayenehanesinde verdiği kokteylde karşı karşıya gelivermişlerdi bu akşam. İkisi de coşkularını gizlemeyip belli belirsiz selamlaşmışlar. Sonra Sibel sabık kocasının oraya tek başına gelip gelmediğini düşünmeye başlamıştı. Şimdilik görünürde Yalçın'ın yanında kimse yoktu. Acaba son sevgilisi nasıl bir kadındı? Kendisinden genç mi? Olamaz mı? Belki oldukça çekici bir sarışındı. Mutlaka yeni sevgili de davetliler arasındaydı. Yalçın'ı gözden kaçırmamaya çalışmalıydı. Nasılsa az sonra kadına içki götürecekti. Oysa yanılmıştı. Cengiz neşeyle onları birbirlerine yaklaştırdı. Eski dost düşman olmaz derler. Yalan mı Yalçın? Yalçın da Sibel kadar çekimserdi, tedirgindi. Eski karı koca zoraki gülümsediler. Yalçın ona içki almak bahanesiyle uzaklaştığında Cengiz yavaşça "Kocanın eski yaramazlığı kalmamış. Buraya yalnız geldi." dedi. Sibel umursamaz görünmeye çalışarak "Kimle gelirse gelsin." dedi. "Boşandığımızı unutma." Cengiz onun sinirlendiğini anlayıp konuyu değiştirdi hemen. Resim dersi aldığını duydum. Doğrusu aferin sana, vaktini boş geçirmiyorsun. Sibel konunun değiştiğini görüp rahatladı. Evet, bir iki karma sergiye katıldım. Şimdi amacım kişisel bir sergi açmak. Gerçekten seni takdir ediyorum Sibel. Peki düşündüğün o sergi ne zaman? Belki sonbahar, ama yetişebilirsem tabii. Bu arada da başka ressamların sergilerini kaçırmamaya çalışıyorum. Birkaç ünlü ressamla tanışmış, onlardan fikir alıyormuşsun. Doğru, hakkımda ne çok şey söylemişler sana. Erkekler de kadınlar kadar meraklıdır Sibel. Yalçın'ın yanlarına gelmesi konuşmalarını yarım bırakmış. Sibel teşekkür edip sadık eşinden içkisini aldıktan sonra Cengiz onları baş başa bırakmak için yanlarından usulca uzaklaşmıştı. Sibel bir şeyler söylemek istiyor, konu bulamıyordu. Oysa az önce Cengiz'le ne güzel konuşuyorlardı. Yalçın'a resim çalışmalarını neden anlatmıyordu? Ne güzel bir konuydu işte. Cengiz sanattan ne kadar anlarsa Yalçın da o kadar anlardı. Onu susturan neydi? Yoksa Yalçın'ın kendisini batlamasından mı çekinmişti? Sen kim? Resimle uğraşmak kim? Diyeceğinden mi? Ona çalışmalarından söz etmemişti yoksa. Dese bile bu konuda sanat eleştirmeni değildi ki. Dersi desindi. Sibel yine de keyfini kaçmamasını düşünüp susmayı yeğlemişti. Yalçın da sessizdi. Sürekli içiyordu. Sibel de onun gibi içkisinden koca yudumlar almaya başladı. Az sonra Yalçın boş bardakları götürüp yeni içkilerle geldi. Birlikte olmanın verdiği gerginlik yavaş yavaş dağılıyordu. Önce çocuklarından söz etmeye başlamışlardı. Küçük kız bazı geceler yatağını ıslatıyor. Büyük de derslerini pek çalışmıyormuş. Buna karşılık iki kız da kusursuz yüzüyorlar ve büyüklerine karşı son derece terbiyeli uysalmışlar. İkisi de o denli terbiyeli ve sağlıklı iki güzel kıza sahip olduklarından gurur duyduklarını açıklamışlardı sonunda. Daha sonra Sibel Adana'daki çiftliği, Yalçın'ın abilerini, eski eltilerini, kayınpeder ve kayınvalidesinin hatırlarını sormuş. Yalçın da onun annesiyle babasının son durumlarıyla ilgilenmişti. Hatta birbirlerinin aileleriyle öylesine ilgili görünmüşlerdi ki Sibel Adana'da yaşayan eski kayınvalidesini arada sırada İstanbul'a gelip torunlarını görmesini bile söylemişti. Sibel ayrılmak için izin istediğinde Yalçın onu eve bırakmayı teklif etmiş. O da içkinin de etkisiyle hemen kabullenmişti. Birlikte dışarı çıkarken Cengiz'in ve tanıdıkları pek çok kişinin anlamlı bakışlarına hedef olmuşlardı. Bu bakışlar Sibel'in garibine gitmiş, şaşırarak düşünmüştü. Altyanı eski kocasıyla birlikte dışarı çıkıyordu. Ne vardı bunda? Ayrıca iki çocuğunun babasıydı da. Yıllarca birlikte yatıp kalkmışlar, aynı yatakta sevişmişlerdi. O zamanlar yasak haram değildi de, şimdi mi haram yasak olmuştu? Canları cehenneme. Bir zamanlar kocamdı. İster yatarım ister kalkarım. Kime ne? Aman Tanrım, ben neler düşünüyorum. Galiba biraz fazla içtim. Yalçın aklımdan geçirdiklerimi bir bilse, kim bilir ne düşünürdü. Arabaya binince Sibel anlatılmaz bir gevşeklik içindeydi. Yalçın arabanın yönünü değiştirmişti. Sibel yanlış yolda olduklarını anlamış, aldırmamıştı. O söylemese bile Fenerbahçe'ye gittiklerini hissetmişti. Bir zamanlar Fenerbahçe'de baş başa çay içerlerdi. Acaba kaç yıl geçmişti üzerinden? Büyük kızları doğduktan sonra onu port bebeğe koyup yine Fenerbahçe'ye çay içmeye gelirlerdi. O yıllar nasıl geçmişti öyle? Ne çabuk. Sonra ne olmuştu onlara? Yalçın bu kez Fenerbahçe'de durmamış, hemen geri dönmüştü. Sibel'in oturduğu apartmana yaklaşırken ansızın sordu. Ne düşünüyorsun Sibel? Hiç. Yalan mı söylemişti? Belki de düşündüğü gerçekten koca bir hiçti. Birbirlerine söylenecek pek çok şey ya da hiçbir şey yoktu. Yalnızca koca bir hiçten başka. Sibel otomobilden inerken erkeğe son kez baktığında Yalçın çok hafif ve şaşkın bir sesle şöyle demişti. Biz bu duruma nasıl gelebildik? Yoksa Sibel yanlış mı duymuştu? Yanlışsa yanlış duysundu. O da ona şöyle bir şey söylemek istemişti. Ben bu soruyu kendime ne çok sordum bilsen. Oysa ağzını açıp tek sözcük çıkmamıştı dudaklarından. Vedalaşıp orada ayrılmışlar. Sonra Yalçın Sibel apartmandan içeri girene dek onu beklemişti. Saat 8'e doğru Yalçın'ın otomobiline benzeyen bir araba apartmanın önüne park ettiğini gördü ve elini coşkuyla yüreğinin üstüne koydu. Çok şükür kazasız gelmişlerdi. Otomobilden iki çocuk indi. İkisi de kızdı ama kendi çocukları değildi. Sonra otomobilin ön tarafından bir erkekle bir kadın indi. Kadın çocuklardan birinin elini tuttu, erkek de diğer çocuğun elini. Dördü birlikte yürüyerek apartmanlardan birine girdiler. Sibel onlara öylece baktı. Telefonun sesiyle irkildi. Arızanın giderildiğini düşündü. Almacı kaldırdığında büyük kızının telaşlı sesini duydu. Anne, neredeydin? Seni 2 saattir arıyorum, ancak şimdi bulabildim. Bütün gün onları beklediğini söyleyecekken kızı, anne, biz 2 gecede İzmir'de kalıyoruz, merak etme, dedi. Kısaca, peki kızım, peki, dedi ve telefonu usulca kapadı. Bir süre telefonun yanındaki koltukta oturdu. Sonra yavaşça ayağa kalktı. Dalgındı. Ağır ağır atölyesine yöneldi.